Ayrım 6.
Ne güzel şeyler yazmıştım o mektupta. Bugün hepsinin ne kadar doğru olduğunu, sanki her şeyin içime doğduğunu anlıyorum. Oysa o gün bütün o sözleri bir suçluluk duygusu içinde yazmıştım. Vapur Yunanistan'ı geride bıraktıkça kız kardeşim de yavaş yavaş benden kopuyor, uzaklaşıyordu. Emiliano ve Marco'ya kavuşacağım için mutluydum. Yaşamımı onlarla ve Isabella ile bağdaştırmam olanaksızmış gibi, kocamın ve çocuğumun yüzleri hiç gözümün önünden gitmiyordu. Adada çekilen resimlere bakıyor ve tatilin anılarını aklımda tutmaya çalışıyordum. İçlerinden bir tanesini çerçevelemeye karar verdim. Evin terasında oturan Isabella, kayaların tepesine tünemiş bir martıyı andırıyor ve önünde uzanan denizi kolayca aşacak gibi duruyordu. Uykuya dalmadan önce kendi kendime onun benden çok daha güçlü, daha gözü pek olduğunu ve başına hiçbir şey gelemeyeceğini yineleyip durdum. Rıhtımda Marco'nun kucağındaki Emiliano'yu gördüm. Başını yukarı kaldırmış, güvertedeki yolcu kalabalığın arasında gözleriyle beni arıyordu. 16. Mehmet'in kaputu belki 4-5 kez mevsimler değiştikçe dolaba girdi, çıktı ve en sonunda onu artık kullanmadığım, yalnızca birer anı olarak sakladığım giysilerin arasına koyup kaldırmaya karar verdim. Her kış başında acaba indirip naylon torbasından çıkarsam ve naftalin kokusu gitsin diye pencereden dışarı astığım Marco'nun ceketleri ve paltolarıyla birlikte havalandırsam mı diye düşünürdüm. Ama Mehmet ansızın gelecek olsa bile kaputu merdiven koyup dolabın üstünden aşağı indirmek işten değildi. Sanıyorum ilk yıllarda sırf uğuru kaçmasın diye kaputu bizim giysilerimizin arasına koyardım. Bilmem neden Marco ile aramın düzelmesini Mehmet'e ve kaputunun iyi etkisine borçlu olduğumu düşünüyordum. O yıllarda kadere kısmete inanmak, türlü türlü iskambil falları açmak, el falına baktırmak, ruh çağırmak yine moda olmuştu. Kız kardeşim Hollanda deneyimiyle bu konuda da önce olmuştu. Geleceğe güvenimizi yitirmiştik. Kendi istemimizle yaşamımızı biçimlendiremeyeceğimiz kafamıza dank etmişti. Herhalde ortada iç yüzünü anlayamadığımız bazı gizemli gerçekler vardı ve karmaşık, belirsiz, akıl dışı oldukları oranda bize anlamlı geliyorlardı. Birkaç yıl önce bütün bunlara inanacağımızı söylemiş olsalardı gülerdik. Geçmişi hayretle anmak o yılların değişmez ilkesiydi. Türk'ün kaputu Emiliano içinde bir efsane olmuştu. Okulda arkadaşlarını anlatmış ve kahramanımızı türlü türlü biçimlere sokmuş, asker, korsan, hırsız, silahşör yapmıştı. Yalnız devrimci yönünü hiç önümsememişti. Çünkü öyle bir meslek olduğunu Emiliano hiç duymamıştı. O doğmadan önce ve bebekliği sırasında onlardan hiç konuşmamıştık. Politika, Marco'nun gençliği, doğduğu mahalledeki yaşamımız, eski evimizin köşesindeki, hala kitaplarını kaplamak için kağıt aldığı kırtasiyeci açılmayan konulardı. Kaputun sahibi hakkında uydurduğu öyküler kuşkusuz Mehmet'in çok hoşuna giderdi. Ne de olsa bana ve kız kardeşime anlattığı masallardan pek farklı değildi. Belki de Mehmet'in bizimle oturduğu ve ona babalık yaptığı dönemde biçimlenmişti kişiliği ve hayal gücü. O günleri hemen hiç anımsamıyorduk. Eski kıskançlıkları depreştirmemek ve kinleri uyandırmamak için ben de hiç söz etmiyordum o günlerden. Emiliano sürüvenli oyunlar oydurur ve her günün tadını çıkarmaya bakardı. Ne bana ne Marco'ya benziyordu. Sanki bizleri korur gibiydi. Günlük zorluklardan babasını gözetir, Marco ile aramdaki pamuk ipliğine bağlı olduğunu sezdiği sevgi bağına özen gösterirdi. Akşamları Marco eve döndüğünde gününün nasıl geçtiğini soran hep Emiliano olurdu. Sonra onu rahatsız etmemek için odasına gider, gürültü yapmadan oynardı. Bazı pazarlar öğle yemeğinden sonra uzanmak için odamıza gittiğimiz zaman gelir, çocuklarını yatırmış kıvançlı bir baba gibi son bir kez daha bize baktıktan sonra sessizce kapıyı kapatıp giderdi. Marco yarı karanlık odada Emiliano hastalanacağım diye korkuyor, beni o kadar güçsüz mü görüyor dersin diye fısıldardı. Daha neler, ne denli çalıştığını görüyor ve seni çok seviyor diye soruyu savuşturmaya çalışırdım. Babasının üstüne neden bu kadar titrediğini ben de pek anlayamıyordum. Marco'nun birden parlayıp bağırmaları da sona ermişti. Geceleri uykuya dalmadan önce sarılıp beni okşardı. Belki Emiliano gibi ben de aşkımızın sürekliliğine ne kadar bağımlı olduğunu seziyordum. Kilo almış, saçları dökülmeye başlamıştı. Şakaklarında açılan yerleri hiç örtmeye kalkmaz, tam tersine güler ve o güne kadar yapmadığı biçimde kısacık kestirirdi saçlarını. Aynanın önünde özensizce taranırken, kelliklerini örtmek için saçlarını uzatanlardan iğreniyorum derdi. Uzun uzun aynanın önünde durmaz, aceleyle gelişi güzel giyinirdi. Bankadaki yeni işinde giymek için kravat ve ceket almaya gitmiştik. Ben renk seçerken yarı alaycı bir ifadeyle yüzüme bakmış ve sanki en sonunda becerdin ha der gibi gülümsemişti. Provalara büyük bir sabırla katlanmış, beni ve satıcıyı mutlu etmek için ilgili davranmıştı. Konut işgal etmek, yasaları çiğnemek, isyancı dernek kurmak gibi suçlamalarla dolu sabıka belgesini görmezlikten gelen eski bir baba dostunun sayesinde personel müdürüyle kısa bir görüşmeden sonra bir bankanın inceleme dairesine alınmıştı. Arada bir davalara tanık ya da ikinci derecede sanık olarak çağrılırdı. Mimi'nin yardımıyla ben de özel bir araştırma bürosunda iş bulmuştum. O kadar zaman sonra günün birinde bir lokantada karşılaşmıştık. Beni selamlamak için ayağa kalkmış ve Marco'nun soran bakışları altında yüzü kızarmıştı. Sonra yanındaki 20 yaşlarındaki ağzının içine bakan sarışın nişanlısını tanıştırmıştı. Bu karşılaşma gece uzun uzun sorguya çekilmeme neden olmuştu. Marco her şeyi öğrenmek istemiş ve genç sevgilimi aşağılayıp alaya almaktan geri kalmamıştı. Daha sonra artık yitirdiğimizi sandığımız bir heyecanla çılgınlar gibi sevişmiştik. Bir sabah Mimi telefon etmişti. Aramızda gizli bir şeyler varmış gibi alçak sesle Marco'nun evde olup olmadığını sormuştu. Üniversite kitaplığının yanında her zaman gittiğimiz kahvede buluşmak üzere sözleşmiştik. Belki de kaçak olduğu için ona daha ilginç gelen yeni bir maceraya atılmak niyetindeydi ama fırsat vermemiştim. Yeni bir bebek bekliyorum, o yüzden bu ara iş arayacak durumda değilim. Seni bizim müdürle tanıştırayım. Çocuk bekleyip beklememen onu hiç ilgilendirmez. İşi istersen evine bile getirtebilirsin. Önemli olan zamanda bitirmen, yani aldıktan 1-2 saniye sonra. Nedir yapmam gereken iş? Poglie ve Molisa yörelerinin kalkındırılması için büyük bir proje işinde çalışıyoruz. Devlet fonundan yararlanmak için yöreler her yıl bir proje önermek zorundalar. Bu projeler bizim müdür havale edilir ve o da köleleri arasında bölüştürür. Böylece ben de Molise'nin parlak geleceği için çalışmaya başladım. Devlet İstatistik Enstitüsü'nden ve Ticaret Odası'ndan bilgi toplar, oranlamalar yapar, artış hesapları çıkarır, grafikler çizer ve yöneticilerin danışıp konuşmalarına alıntılar yapacakları tek bölüm olan sonuç için yorumlar bulmaya çalışırdım. Yorumları ve açıklamaları çizelgelere geçirmeyi kolaylaştırmak için Mimi bir ekonomik terimler, eş anlamlı sözcükler ve saptanmış tümceler kılavuzu hazırlamıştı. Çizelgelerin belli bir gelişim göstermediği ama yine de bir şeyler uydurmak ya da metinde çok geç kullanılmış olan artış, ortalama, eksilme gibi sözcüklerin yerine başkalarını bulmak gerektiğinde o kılavuza başvurulurdu. Müdür, yinelemelerden hiç hoşlanmaz, okul ödevleri gibi kırmızı kalemle altlarını çizerdi. Marco, yaptığım işin yalnızca bölge yöneticilerinin devletin parasını ceplerine indirmelerine, kendi işinin ise yönetim kurulu danışmanının deniz kıyısındaki villasını bitirmesine yaradığını söylerdi. Çalıştığı bankanın inceleme dairesi, Marco'nun ve iş arkadaşlarının şişirme dedikleri ve bankada İtalya'nın tutanaklarından çalıntı bir yıllık rapor hazırlardı. Onun şişirmesiyle benim kalkınma projemin teslimi yaklaştığı sıralarda evde hiç kavga gürültü olmazdı. Pazarlarımızı kısa bir süre karıştığı politik etkinliklere karşın onu hala en becerikli ve en sevgili çocukları sayan annesiyle babası ya da benim ailemle geçirirdik. İnce örgülü saçlı kız kardeşi avukat olmuştu ve ağabeyinin iki katı para kazanıyordu ama ailesinin gözünde onun kadar değeri yoktu. Bu aile yemekleri sırasında eve dönüp Emiliano tarafından yatak odası tıkılmadan önce canı sıkılan Marco susar ve gazete okurdu. İkide bir saatine bakar ve yalnız annemle biraz konuşurdu. Onunla gülüştüğü bile olurdu. Kendi annesiyle babasının üstüne düşmelerine çok sinirlenirdi. Eve dönüp odamıza kapandığımız zaman daire arkadaşlarından, karılarından ve işimizden konuşurduk. Marco yeniden roman okumaya başlamıştı. Kitaplığımızdaki politika, tarih ve ekonomi ciltlerinin sayısı çok daha fazlaydı ama romanlar da gittikçe artıyordu. Falcılığın yanı sıra psikoloji ve bilinçaltı konularına da büyük bir ilgi uyanmıştı. Marco'nun ve benim iş arkadaşlarım olan yeni dostlarımızla gittiğimiz yemeklerde hep bu konular açılırdı. Geçmiş yıllarda hor görüp üstünde durmadığımız duygularımız kibar salonlarda konuşulup tartışılmaya başlamıştı. Bu yemeklerde bazen bizimkine benzer deneyimlerden geçmiş evli erkeklerle karşılaşır, onlara yeni okuduğum kitaplardan, gördüğüm filmlerden ve yapmayı tasarladığım gezilerden söz ederdim. Çocuk beklediğimi bilmezler, henüz belli olmuyordu ve o zamana kadar hiç alışmadığım biçimde bana kur yaparlardı. Hiçbirisi ciddi bir maceraya atılmak niyetinde değildi. Bütün istedikleri parklarda gizli gizli buluşmak, yaz akşamları bir lokantaya gitmek ve sonunda da beni bir arkadaşlarından birkaç gün için kiraladıkları bir eve götürmekti. Eski zamanın en sağlam aile geleneklerinde olduğu gibi yine karılarını aldatmaya başlamışlardı. Ben çok gözdeydim. Yeni gebeliğim ve zaten bir çocuğumun olması beni öteki kadınlardan daha üstün bir duruma getirmişti. Öbür kadınlar önce politikaya atılmışlar, sonra da aynı hızla delicesine işlerine sarılmışlardı. Kocaları beni daha güven verici ve olgun buluyor, parklarda çocuklarla oynamamda kadınca bir saflık görüyorlardı. Bu etkinliğimi beni ilgilendiren bütün erkeklerin üstünde kullanıyor ama hiçbirinde karar kılmıyordum. Hepsi bence yeni coşkular peşinde koşan çocuklardı. Ama yine de okul günlerinde kız kardeşimle olanları peşimizden koşturduğumuz zamanlarda olduğu gibi arzuları bana heyecan veriyordu. Böyle akşamlarda Marco acılar içinde ağzını açmadan uzaktan beni izlerdi. Gece kavga ederdik. Birisi bana bir öneride bulundu mu, onu hiç aldattım mı, birine tutuldum mu diye sorular yağdırır, başımın etini yerdi. O zaman ben de geçmişten yakınır, beni nasıl bıraktığını, küçücük çocukla tek başıma çektiğim zorlukları, yalnızlığı, şimdi de yeni gebeliğimi yüzüne vururdum. Terör olaylarında yenilgiye uğradığı gibi benim eleştirilerim ve paylamalarım karşısında da susup sinerdi. O zaman boynuna sarılırdım. Kırgın ve içimiz hınç dolu sevişirdik. Neden ona bu kadar katı davranıyordum? Her akşam kendi kendime daha tatlı olmaya karar verdim. Ne kadar zamandır arzuladığım biçimde sıradan bir aile olmuştuk. Geçmiş yıllarda kaç kez hayatta küçük şeylere önem vermediği için onu kınamıştım. Şimdi eve mutlu dönüyor, yemekten önce kendine bir bardak şarap koyuyor, sofrayı kuruyor ve normal bir koca gibi benimle çene çalmak istiyordu. İşte tam o anlarda içimde bir tedirginlik başlar ve bu duygu saatler ilerledikçe büyük öfkeye dönüşürdü. Patlamak için bir bahane arardım. Bu kaçınılmaz öfke, ansızın gelen bir delilik krizi gibi beni sarar, kan tepeme çıkar, sinirlerimi yatıştıracak tutarlı bir araç bulamayarak bir türlü kendime gelemezdim. Bu patlamalardan sonra her zaman suskunluğuna acır ve onu ne kadar sevdiğimi anlardım. Arzuladığım erkek olmuştu ama çok geç gelmişti bu değişim. Onun elinde olmayan nedenlerden dolayı barışmıştık. Geri dönmüştü, beni seviyordu çünkü doğru olan bütün olup bitenlerden sonra yapılması gereken en akıllıca şey buydu. Onu bağışlayamıyordum. O eski, her şeyi kestirip atma huyunu bile arıyordum. İnandığı şeylere bağlılığını bir erdem gibi görüyor. Eski evimizi, kavgalarımızı, benim küçük burjuva davranışlarıma duyduğu tiksintiyi, bana olan katı sevgisini özlüyordum. Marco, bugün onu aldatabileceğim kişileri kıskanıyor, ben ise onun geçmişine katlanamıyordum. Geceler boyu onu sorgulardım. Napoli'deki yaşamı benim için tehlikeli ve maceralı olmuştu. Hiç sözünü etmediği o kızla geçirdiği günleri hayal ederdim. Sabah şafak sökerken evden çıkıp fabrikanın kapısına dikilir, bir yerde birer kahve içtikten sonra propaganda kağıtlarını dağıtır, işçilerle konuşur, toplantılara gider, belgeler yazar, akşam hep birlikte bir şeyler yedikten sonra eve döner, toplanmamış yataklarına girip sevişir ve hiç konuşmadan uyurlardı. Politika onları, şimdi neden olduğunu anlamadan içinde boğulduğumuz tartışmalardan kurtarmıştı. Bensiz yaşamını böyle düşünüyor ve yaşamına imreniyordum. O günleri onunla paylaşamamıştım çünkü beni dışlamıştı. Birlikte gitmemizi önerdiğini ve ayrılmayı benim istediğimi unutarak tüm suçu ona yüklüyordum. Astapalia'dan döndükten bir ay sonra Isabella'ya yazdığım mektubun yanıtı geldi. Yine bir kart atmıştı. Üstünde Yunan denizine karşı bir terasta alt alta üst üste yuvarlanıp oynayan biri beyaz, biri kara iki kedi resmi vardı. Nasıl olduğumu, neler yaptığımı soruyor, yine yazmamı istiyordu. Ancak kartın en sonunda iyi dileklerinden önce Isabella en önemli konuya değinmişti. Büyüdüğüm ve ne yapmak istediğimi iyice anladığım zaman İtalya'ya döneceğim. Adadaki tartışmalarımızı alıştırıyor, geleceği hakkındaki korkularımla ve vapurdan yazdığım mektubun üzgün havasıyla alay ediyordu. Kartı öbürlerinin yanına koydum. Emiliano büyüdüğü zaman kendisine vermek üzere bütün kartları pullarını çıkarmadan bir kutuda saklıyordum. Kısa bir süre sonra ona bir mektup daha yazdım. Bu kez daha uzak ve ilgisizdim. Genel konularda önerilerde bulunuyor, günlerimi nasıl geçirdiğimi anlatıyor, işimden, çocuktan, aramızdaki zorluklara değinmeden Marco'dan söz ediyordum. Yanıt olarak yine balıkçılar, kayıklar ve deniz görünümlü kartlar geldi. Ben de yazmayı kestim. Arada bir telefonlaşıyorduk, haberlerini annemden de alırdım. Babam kalbinden rahatsız olduğundan Isabella eskisine oranla daha sık telefon ediyordu. Hastalanınca babam çok duygusal olmuştu. Pazar günleri onlara gittiğimizde kendimden söz etmemi, yaşamımı anlatmamı isterdi. Elimi ellerinin arasına alır, Isabella'nın adı geçer geçmez ağlamaya başlardı. Sevecen olmaya çalışırdım. Ama çok geç gelen bu değişim sinirime dokunurdu. Ahlak dersi vermenin dışında bizimle hiç ilgilenmiş değildi. Üstelik kendi yaşamında uygulamadığı bir ahlak kavramıydı onunkisi. Şimdi hepsine pişmandı. Biliyorum, annenize de sizlere de çok çektirdim. Ve gözlerinde yaşlarla sorardı. Eğer ölürsem Isabella döner mi dersin? Ona hem acır hem kızardım. Elimi avuçlarından çekerek neden ölecekmişsin derdim. Sabahları sizleri okula götürürken nasıl gevezelik ettiğimizi anımsıyor musun? Ne çok şeyler anlatırdım size. Isabella da nasıl mutlu olurdu, anımsıyor musun? Hiç olmamış şeyleri, geçmemiş olayları uydurur, bizimle olan ideal ilişkisini efsaneleştirerek anlatırdı. Karısını aldatmalarını, evden uzaklaşmasını, yersiz öfkelerini, bize karşı kayıtsızlığını hep unutmuştu. Beni ne kadar sinirlendirdiğini, bu zırvalıklardan nedenle sıkılıp utandığımı bile anlamazdı sanıyorum. Yalnız kendine ait bir dünyada yaşıyordu. Annem onun suyuna gider, idare ederdi ama ben yapamazdım. Bir akşam annem telefon edip hemen gelmemi söyledi. Bir kalp krizi daha geçirmişti ve doktoru çağırmışlardı. Salonda tek başıma oturup doktorun muayenesini bitirmesini bekledim. Kanepe, koltuklar ve odadaki tüm eşyalar eski evimizden gelenlerdi ve 50'li yılların mobilyaları bu köy evine hiç yakışmamıştı. Kimsenin çalmadığı kuyruklu piyanonun üstüne annem fotoğraflardan bir mihrap yapmıştı. En geride, öbürlerinin arkasında kalmış olan kendi düğün resimleri, sonra bizim küçüklüğümüz, dağda, denizde çekilmiş fotoğraflarımız, ilk komünyon ayinimiz, en önde de kucağımızda Emiliano ile gülümseyen Marco ve ben. Piyanonun bir köşesinde ötekilerden az uzakta Isabella'nın Astiperea'da çektiğim resmi vardı. Babam ölmüş olsaydı belki dönerdi diye düşündüm. Birden adadan ayrılmadan önce Rafael'in anlattıklarını anımsadım. O saçma el falı öyküsünü, o günkü korkumu ve ilk kez kız kardeşimin iç dünyasında Sezer gibi olduğum umutsuzluğu o ana kadar kafamdan silmiş ve bir daha da aklıma getirmemiştim. Doktorun babam için ne diyeceğini beklerken nasıl olup da kız kardeşimin yazgısına böyle ilgisiz kaldığımı düşünüyordum. Ben bir define avcısıydım. Yaşamımın onun yaşamıyla kesiştiği noktalar, onun için düşündüklerim, yıllar süren yokluğundan sonra ansızın yüreğimin sessizliğini bölen duygular, topladığım altın külçeleri ve kırıntılarıydı. Hiçbir zaman kabul edemeyeceğim sonucu geciktirmek için boyuna zamanı uzatmaya uğraşıyordum. Acaba şimdi olduğu yerde o da aynı şeyi, belki benden daha iyi yapıyor mu diye soruyorum kendi kendime. Dudaklarında esrik ve gizemli bir Buda gülümsemesiyle kendi öyküsünü, benim öykümü, birlikte geçen yıllarımızı mı izliyor, yoksa benim gibi ayrılık özlemiyle kıvranıp duruyor mu? Bu ayrılık ötekilerinkinden başka, bambaşka. Bilmediğim bir yerlerde, şimdi o. İçimde başka bir yerde yaşayan varlığını duyuyorum onun. Her gün gözlerini açtığı uğurlu bir yerde olduğu, yanında kendi büyülü kişiliğiyle yaşamına katıldığı birinin bulunduğu düşüncesi ansızın içimi sevinçle, dayanılmaz bir özlemle dolduruyor. Bugün de bazen onu bir yolculuktaymış gibi düşünmeye çalışırım. Ama çevremde izlerini bulamıyorum. Üstünde yaşadığım gezegen de yüreğim gibi sönük artık. Babam bir ay daha yaşadı. Annemle ben nöbetleşe başında bekledik. Isabella'nın hasta Pelea'daki adresine bir telgraf çektik ama yanıtsız kaldı. Birçok kez limandaki kahveye telefon etmeye çalıştım. Her seferinde mesajımı Antos'la Mina'nın evindeki İtalyan kıza ilettiklerini söylediler ama Isabella hiç aramadı. O son ayda babam çok değişmişti. Hiçbir şey söylemediği halde öleceğini anlamış gibiydi. İncelmiş yüzü, Diyarbakır Barajı'nda çalıştığı gençlik yıllarındaki yüzünü andırıyordu. Annem bunu fark etmiş ve Nazım'la ablasının da bulunduğu, hep birlikte çektirdikleri bir fotoğraflarını çıkarmıştı. O resimde babam çok yakışıklıydı. Düş görüyor gibiydi. Şimdi saçları dökülmüştü ama bakışları tıpkı o resimdeki gibiydi. Bütün gün annemle oturup konuşuyorlardı. Bazen onlara gittiğimde gülüştüklerini duyardım. Ben içeri girince oyun oynarken yakalanan çocuklar gibi susar ve ciddileşirlerdi. Belki anılarını tazeliyorlardı. Ya da artık yitirecek bir şeyi olmayan insanlar gibi kendilerini sorumsuz bir sevince kaptırmışlardı. Biz çocukken açık mavi Julietta'ları ile gezmeye çıktıkları günlere dönmüş gibiydiler. Isabella ile odamızın penceresinden onları izlerdik. Annem başına bir fular bağlar, beyaz çerçeveli güneş gözlükleri takardı. Babam eve tüyü paltosunu ilikler, motoru çalıştırmadan önce elini saçlarında gezdirip arkaya doğru iterdi. Bahçe kapısından çıkmadan gülerek bize el sallarlardı. Ölümün yakınlığı onlara yeniden birbirlerini sevmiş oldukları dünyanın yüzeyselliğini ve hafifliğini getirmişti. Acaba bütün evlilikler, yeni yetmeler arasındaki aşklar gibi böyle saf ve içe dokunur biçimde mi sona erer diye düşünürdüm. Belki de yalnızca sıkı durup yaşama dört elle sarılmak yeterdi. Kim bilir Isabella ne derdi bütün bunlara. Ama Isabella'dan haber çıkmıyordu. İlk kez böyle aramazlık ediyordu. Babamızın hastalığını biliyordu. Telgrafımda kötüye gittiğini vurgulamıştım. Bazı günler onun bu suskunluğu beni büyük meraka düşürüyordu. Acaba uçağa binip Atina'ya gitsem ve onu aramaya çıksam mı diye Marco ile tartışırdım. Ama sonunda bir şey yapmaz ve yerinden kımıldamazdım. Babamın durumu ağırdı ve bırakıp gitmeyi göze alamıyordum. Gündüzleri saatlerce uyuyor, geceleri oturuyordum. Babam ışık hep açık kalsın, annem de hep yanımda olsun isterdi. Düşünür, hayal kurar, bazen aklından geçenleri yüksek sesle söylerdi. Kafasındakiler öylesine net ve açıktı ki sözlerini anlatmakta güçlük çektiğimiz zaman bize sinirlenirdi. Anneme neden bilmem ama seni seviyorum derdi. Ben senin karınım Angelo. O zaman sanki annem hiçbir şey anlamamış ya da kendisi o kısacık basit tümceden çok daha fazla şeyler söylemek istermişçesine öfkeyle ellerini çarşafa vururdu. Sonra göğsünü göstererek şuram acıyor diye kekeler ve elleri yine aşağı düşerdi. Annem gülümseyerek onun elini tutardı. Bunca yıl sonra hala birbirimizi sevmemiz ne güzel değil mi? Annemin avuçlarındaki eline sanki bir başkasına aitmiş gibi bakardı. Gövdesinin terk etmediği son parçası elleriydi. Bir deri, bir kemik kalmış bacaklarından, şişmiş karnından, incecik kollarından çoktan vazgeçmişti. Tüm bedeninin hala tanınabilen parçası olan ellerini annemin avuçlarına bırakırdı. Sonra, evet, güzel ama çok acıyor diye fısıldardı. Hastalıkla gelen bu aşırı ve keskin kavrama gücü bizi şaşırtmıştı. Artık Isabella'yı sormuyordu. Belki de yalnızca her uyandığında yanında gördüğü insanları düşünüyordu. Bir akşam bana Isabella'nın piyanonun üstünde duran resmini gösterdi. Çağırdık baba. Göreceksin, gelecek. Eliyle hayır işareti yaptı. Neden gelmesin canım? Uzun bir süre sustu, gözünün önünden hayaller geçiyormuşçasına tavana bakıyordu. O da teyzen gibi sorumsuzdur. Birden umutsuzluğa kapılmış bir sesle ama öyle olmamak gerek dedim. Başımıza gelenlere göğüs germeliyiz, yoksa nasıl yaşanır? Sorun biraz da kendim içindi. Ölüm döşeğinde birisiyle olduğumu unutmuş, babama soru soruyordum. Ömrümde ilk kez bir şey soracağım, beni düşünen bir babam olsun istiyordum. Ama o bana bakmadı bile, gözleri tavandaydı. Hiç utanç duymadan ve gözlerimden yaşlar boşanarak sözlerimi sürdürdüm. Herkes ister hiçbir sorumluluk ve yükümlülük duymadan yalnız kendisi için yaşamayı. Ama olmaz ki. Hala yüzüme bakmıyordu. Sanki sözlerimi duymamış gibiydi. Onun mendilini alıp gözlerimi sildim. Benden çok kendisi için bir şeyler mırıldandı. Müslüman bir ülkede birbiriyle evli olmayan bir erkekle bir kadın, delilik. Bir gece önce Nazım'a söyledim ama dinlemedi. Bilmem, hiç kimse bilemez başa gelene ne zaman bela denir, ne zaman bela aranır. Gençlik çılgınlığı, her gün yeniden ölmemek için ölüme gitmek. Ölümünden birkaç gün önce aramızda geçen bu konuşmayı ancak şimdi anımsıyorum. O gün kızgınlığımdan anlayamamıştım. Babama da Isabella'ya da kızgındım. Babamın sözleri ve kız kardeşimin yokluğu sanki cezamı simgeliyorlardı. Her zaman yerimde saymaktı yazgım. Ama beni babam bile görmüyordu. Ölüm döşeğinde kız kardeşimin hayalinin peşinde koşuyordu. Onu hiçbir zaman anlamamış, hor görmüş, geleceği için üzülmüştü. Birbirlerine hakaret etmişlerdi ama yine de son düşüncesi ona yönelikti. İncil'deki Marta ve Maria öyküsünü anımsadım. Her şeyi düşünen Marta mıydı yoksa Maria mı çıkaramıyorum. Ama ötekisi, İsa'nın sevgili kulu hiçbir şeyi umursamadan onunla konuşur, yanında olmanın mutluluğuna ererdi. İsa da yalnız o erdeme değer verirdi. Babam öldü ve bütün yapılması gereken işlerle ben ilgilendim. En sonunda cenaze töreninin ertesi günü Isabella telefon etti. Bir ay için adadan ayrılmıştı. Antos ne ona haber ulaştırabilmiş ne de bize onun yokluğunu bildirmişti. İtalya'ya geleceği tarifesiz uçağın tarihini bildirdi. Dönüyor. Öyle mutluyum ki demek iki haftaya kadar geliyor. İple çekiyorum o günü. Zavallıcık daha önce gelemiyor. Oradaki işlerini yoluna koyması gerek. Zavallıcıkmış. Annem de beni deli ediyordu. Neymiş acaba yoluna koyması gereken önemli işleri? Bir bavulla iki çanta hazırlamak. Marco da Isabella'nın döneceği haberini aynı şekilde karşıladı. Çok sevindim doğrusu. Ona anlatacak yığınla şeyim var. Sanıyorum beni anlayacak. Bütün gece kavga ettik. Öfkemin gerçek nedenini ona söylemeye utanıyordum. Her zamanki sorunlar üzerinde birbirimize girdik ama o gece ilk kez atışmamızın sonunda kendimi tutamayıp ağlamaya başladım. Marco neden ağladığımı anlamadan büyük bir yüce gönüllülükle beni avutmaya çalıştı. Emiliano'nun hiç tanımadığı teyzesinin gelişi için yaptığı resmi gördükten sonra ben de kız kardeşimin utkulu dönüşü için duyulan bayram sevincine katıldım. Emiliano'nun resminde kırmızı yeşilli bir gemi gece mavisi bir denizin üstünde yüzüyor, bütün çocukların yaptığı gibi V biçiminde çizilmiş bir sürü martı gökte uçuyordu. Gemide kırmızı saçlı bir kadınla Mehmet'in kaputunu giymiş tek gözü bağlı, güler yüzlü bir korsan el ele tutuşmuşlardı. 17. Demek ki kız kardeşim de Mehmet gibi efsaneleşmişti ama benim için değil. Ben onun güven kabuğunun altındaki yerini bulamamışlığını biliyordum. Rafael'in söyledikleri, birlikte geçirdiğimiz tatil, önce herkes gibi benim de yenilmez sandığım kişiliğinin zayıf yönünü göstermişti bana. Hep birlikte onu karşılamaya gittik. Havaalanının camlı kapısı arkasında hepimiz gergindik. Marco'nun aldığı Manisa lalelerini ve mimozaları elinde kırbaç gibi sallayan Emiliano aramızda koşuşturup duruyordu. Yıllarca süren bir ayrılıktan sonra Isabella'nın dönüşü belki de yaşamımızı değiştirecekti. Bilmem neden hepimiz aynı şeyi düşünüyorduk. Annem, babamsız geçecek dingin yılların yalnızlığını paylaşacak birini bulacaktı. Kötü bir yazgının çok erken elinden aldığı ablası gibi özgür, daha evlenmemiş gezginci kızı geri geliyordu. Babamın çalışma odasını badana ettirmiş, tek kişilik tahta karyolası, eski yazı masası, çocukluk kitapları ve eşyalarıyla döşeyip Isabella için hazırlamıştı. Masanın üstünde mutlu anne babalarının yanında hiç büyümemiş somurtuk iki kızının çerçevelenmiş bir resmi duruyordu. Aradan geçen yılları, ayrılığı, ölümü hiç hesaba katmadan odayı böylesine bir özenle yerleştirmesine hayran olmuş, acaba ben de bir gün Emiliano için aynı şeyi yapar mıyım diye düşünmüştüm ama... Ben olsam o fotoğrafı kaldırırım demekten kendimi alamadım. Neden beğenmedin mi? Resme dikkatle bakmış, sanki o dört kişilik mutlu aile tablosunun ötesinde gözünden kaçmış tatsız bir şey aramıştı. Isabella 18 yaşında evden ayrıldı. Şimdi 25 yaşında. Belki de biraz zaman dışı bu resim. Biraz düşünmüş sonra haklısın demişti. Sinirine dokunabilir. Emiliano'nun bir resmini koyayım. Zaten tek hoşuna gidenler çocukların fotoğrafları. Bu yeni gebeliğim süresince kız kardeşim yanımda olacak diye seviniyordum. Birlikte yemeğe gidecek, Emiliano'yu parklara götürecektik. Ona Marco'yu anlatacak, köstünün artık yalnız anılarda kaldığı bir evlilikte ikinci bir çocuk doğurmak düşüncesinin bana verdiği korku ve üzüntüden söz edecektim. Bu kez nasıl bir görünümde ortaya çıkacak diye düşünüyor, hayaller kuruyordum. Beklentilerimiz de bizi hiçbir zaman düş kırıklığına uğratmamıştı. Acaba neden dönmeye karar vermişti? Yalnızca babamın ölümü yüzünden olamazdı. Öyle olsaydı kısa bir süre için gelirdi. Oysa kalmak için geldiğini açıkça söylemişti. Demek ki en sonunda büyümüştü artık. Ne yapmak istediğini biliyordu. Onu beklerken birden bu dönüş kararının yeni bir gelişime gebe olduğu içime doğdu. Kalabalığın arasında uzaktan göründüğü zaman tümden değişmiş olduğunu fark ettim. Gözlerimi gitgide daha belirginleşen yüzünden ayıramıyordum. Bizi görünce yüzü birden aydınlandı, çantalar ve torbalar asılmış kolunu salladı. Evet, değişmişti. Yüzü artık ince değil, hiçbir zaman bebekliğinde bile olmadığı kadar tombul ve yuvarlaktı. O sıralarda fazla kilo aldığım için tıpkı benim yürüdüğüm gibi iki yana sallanarak yürüyordu. Belki de elindeki torbalar yüzündendir diye düşündüm. Sonra diz kapaklarına kadar inen geniş beyaz bir gömleğin örttüğü gövdesine baktım. Biraz irileşmiş göğüslerinin üstünde Mina'nın renkli uzun kolyeleri sallanıyordu. Onu kucaklamadan bir an önce hepimiz bir bebek beklediğini anlamıştık. Bir adım geride durup bize baktı. İşte geldik, umarım bizi açık kollarda kabul edersiniz. Annem ona sarılıp neredeyse soluğunu kesecek biçimde göğsüne bastırdı. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Isabella işi şakaya vurdu. Anne, daha yaşıyorum, ağlama. Maria, elinde çiçekler olan bu çocuk o hep sözünü ettiğin arkadaşının oğlu olmalı. Beni hiç tanımadığı halde karşılamaya gelmiş. Ne kibar çocuk. Emiliano tedirgin, ben Maria'nın oğluyum diye yanıtladı. Ya, öyleyse galiba ben de senin teyzen oluyorum. Bu çiçekler bana mı? Emiliano çiçekleri uzattı ve ona uzaktan bir öpücük yolladı. Teşekkür ederim. Uzak durmakla iyi ediyorsun. Aile bireylerine hiç güven olmaz. Bir öpücük verdin mi 10 tane daha isterler. Bizim çekingenliğimizi örtmek ister gibi aşırı bir sevecenlikle beni ve Marco'yu kucakladı. Utancımızı saklayamayacak kadar şaşırmıştık. Daha sonra sanki dünyanın en doğal bir kanıtıymış gibi hiç tınmayan bir tavırla ''Anne yanılmamışsa ben de senin gibi 5. aydayım Maria'' dedi. Ne arabada giderken ne annemin evinde hiçbirimize beklenen soruyu sorma olanağı bırakmadı. Bir soruyla karşılaşmamak için durmadan konuşuyordu. Anneme babamın son günlerini Marco ile bana yaşamamızı, işimizi sordu. Marco ile birlikte yağmurdan ıslanmış bahçede dolaşmaya çıktı. Yemek hazırlayan hizmetçiye yardım ederken mutfağın penceresinden onlara baktım. Konuşup gülüşüyorlardı. Yanlarında yürüyen Emiliano ona taşlar, otlar ve yapraklar uzatıyor. Isabella da çocukluğunda olduğu gibi büyük bir doğallıkla hepsini ceplerine dolduruyordu. Bu iki define arayıcı ve biriktirici çok iyi anlaşacağı benziyorlardı. İçim kinle doluydu. Ama Isabella'nın yine beni bir kenara itmiş olmasından başka hiçbir neden yoktu ortada. Çocuğun babasının kimliğini merak etmenin ötesinde kız kardeşimin anne olma kararı bana inanılmaz gibi geliyordu. Anneliği onun yaşamıyla bağdaştıramıyordum. Birden annem çocuğun babasının adı ne diye sordu. Kaşlarımı kaldırıp yüzüne baktım. Ekmek kesen hizmetçiye bir göz attı. Düşünmeden Rafael deyiverdim. Doğruya Rafael ne aptalım? O Şilili gazeteci. Şimdi onlara bir ev bulmak gerek. Ne büyük bir soğukkanlılıkla bizi hizmetçinin önünde güç durumda kalmaktan kurtardığına şaşmıştım. Ama belki de hiç olmazsa şimdilik bu konuyu kapatmak için akla yakın bir yanıt arayan oydu. O gün ve onu izleyen günler boyunca kız kardeşimle 10 dakikacık bile yalnız kalamadık. Annem onun hep yanında olmasını istiyordu. Giysi ve ayakkabı almak için onu alışverişe götürdü. Bavullarında yalnız paçavralar olduğunu söylüyordu. Akşamları ya gevezelik ediyor ya televizyon izliyorlardı. Birlikte babamın mezarına bile gittiler. Aralarında tuhaf bir kumpas kurulmuştu. Isabella acaba ona kendisi, bebek, Rafael hakkında bir şeyler anlattı mı diye merak ediyordum. Bir öğleden sonra bizi birkaç dakika yalnız bırakmıştı. Rafael nerede, ayrıldınız mı diye sordum. Sen döndükten az sonra çekti gitti. Zaten artık birlikte değildik, biliyorsun. Bir an gözlerime baktı ve bildiğimi söylemediğim için utandım. Şimdi Paris'te, yazışıyoruz. Gideceğim onu görmeye. Yüzüne bakmadan sordum. Çocuk onun mu? Hayır. Sustu. Bir an gözlerimiz karşılaştı ve o konuşmasını sürdürdü. Sözlerinden, yüzünün ifadesinden, aslında Pelea'dayken fark etmiş olduğum acıyı sezdim. Kız kardeşim bunu benden başka herkesten gizlemeyi becermişti. Birbirimizden hiçbir şey saklamadık Maria, en azından belli bir yere kadar. O noktadan sonra sen de bana bir şey sormaktan çekindin. Belki ben de seni sorgulamaktan. Bilmiyorum neden. Bu çocuk kendiliğinden geliverdi. Olur böyle şeyler. Birden bana yardımcı olacağını, öyle rastlantı sonucu olmadığını anladım. Sonra böyle düşündüğüm için kendi kendimden iğrendim. Anne babaların çocuklarının büyümesine yardımcı olmaları gerekir. Tam tersi değil. Ama aldırmaya kıyamadım. Anne beni daha az sallantıda gördüğünü ve mutlu olduğunu söylüyor. Ama belki bu da yalan. Çocuğu doğurma kararım gibi romantik bir düşünce. Yine de ondan vazgeçemiyorum. Kendimi çok değişmiş buluyorum Maria. Boynuna sarılmak isterdim ama o sırada annem içeri girmiş bize bakıyordu. Kulağını eğilip, neyse birlikte büyürsünüz. Marco onu evlat edindi bile. Şimdi iki tane gebe karısı var. Şansa bak sen diye fısıldadım, gülümsedi. Bir akşam Marco sık sık görüştüğümüz bir arkadaş grubu ile birlikte Isabella'yı da yemeğe çağırdı. Bana onun için bir sürpriz hazırladığını söyledi. İşim başımdan aşkındı. Birkaç güne kadar projenin bana ait bölümünü bitirip teslim etmem gerekiyordu. Marco çarşıya gitmeyi üstlendi. Isabella çok sevdiği için balık aldı ve kendisi pişirdi. Yazımı yazdığım oturma odasından ıslık çalarak alışveriş torbalarını, şarap şişelerini, çiçekleri içeri taşıdığını görüyordum. Emiliano mutlu mutlu ona yardım ediyordu. Boş yere kendimi çizelgelerime vermeye çalışırken mutfaktan gelen tencere tabak gürültülerini ve gülüşmeleri duyuyordum. Gençliğimizde evimizin tam takır buzdolabında bir şeyler araştırarak hazırladığımız sürpriz yemekler aklıma geldi. Isabella ile aramızda geçen konuşmayı Marco'ya anlatmıştım. Tepkisi beni şaşırtmıştı. Emiliano'yu beklerken sen de aynı durumda değil miydin? Çocuk yapma kararını hep kadınlar verirler. Senin için, Emiliano için ben önem taşıyor muydum? Hem de çok, uzakta bile olsan döneceğini biliyorduk. Şaşırmış gibi yüzüme baktı, bana inanamıyordu. Kız kardeşin içime dokunuyor. Neler hissettiğini öyle iyi anlıyorum ki. Dünyayı dolaştı, tek başına yaşamayı becerdi. Şimdi bizim yanımızda kendini zayıf hissediyor. Ansızın uyanmış da gördüğü düşü bize anlatmaya utanırmış gibi bir hali var. O kadar başkaydık. Şimdi birbirimize benziyoruz. Belki de konuşmak yürekliliğini göstermek gerek. Dikkat ettin mi? Arkadaşlarımızın arasında da hiç kimse kendinden söz etmiyor. Sonradan öğreniyoruz ki rastlantı sonucu bir araya gelmemişiz. Hepimiz önceleri politika yapıyormuşuz. Aynı yerlerdeymişiz. Yanıt vermedi ama ben konuyu kapatmak istemiyordum. Yaptıklarımız, savunduklarımız içinde iyi ya da kötü neler olduğunu saptamamız gerek. Oysa düş kırıklığına uğramış çocuklar gibi her şeyi içimizde saklıyoruz. Aptalca bir şey. Hiçbir yararı yok. Evet haklısın. Sözü kapatmak istiyor. Asıl düşündüklerini açıklamıyordu. Sonradan Isabella'ya anlatacaktı. Birbirlerini çok iyi anlarlardı. İçimde her ikisine karşı bir öfke kabardı. Bu çökmüş, kokuşmuş özlem bataklığı içinde boğuluyoruz. Her şeyden uzaklaşıyor, sanki bizi ilgilendirmeyen sorunlarmış gibi heyecan duymadan çalışıyoruz. Çocuklarımızı onlara hiçbir güç aşılamadan büyütüyoruz. Tam tersine gücün, onurun, başarı hırsının kötü şeyler olduğunu öğretiyoruz. Emiliano günün birinde bir faşist ya da bir terörist ki aynı şey demektir olursa hiç şaşmayacağım. İnsanın kendi kendini aldatmakta kullandığı bir kusursuzluk fikrinden daha kötü bir şey olamaz. Tepkimin sertliğine şaşırmış, yüzüme bakıyordu. Bakışlarında beni çok derinden yaralamayı başarmaktan duyduğu küçük sevinci okudum. Neden kızıyorsun? Biliyorsun Marco, sorma bana. Beni açıklamak istediğinden çok daha iyi tanırsın. Kız kardeşini kıskandığın için kızıyorsun ama yapmamalısın. Isabella ile sen birbirinizi başka hiç kimseyi sevmediğiniz gibi seversiniz. İlk kez o partide sizleri gördüğüm gün, birlikte yenilmez bir güç yarattığınızı ve ikinizi birden elde etmenin ne hoş olacağını düşünmüştüm. Dilim tutulmuş gibi yüzüne baka kaldım. Az sonra, şimdi mi aklına geldi bütün bunları söylemek dedim. Aman sen de Maria, biliyorsun ki şaka ediyorum. O zamanlar Isabella ile ben birbirimizi hiç çekemezdik. İçim rahatlamış, neyse sonunda her ikimizi de elde ettin dedim. Birbirimizi hiç tanımadan seviştiğimiz o günü anımsayıp gülmeye başladık. Onca yıl sonra nasıl çabucak soyunduğuma bakıp beni deneyimli bir kadın sandığını ve içi rahatlayarak korkusunun geçtiğini itiraf etti. Eğer bakir olduğumu bilseymiş kaçarmış. Aramızda böyle konuşurken Isabella'yı düşünüyor ve ona yeniden kavuşmanın mutluluğunu duyuyordum. Marco haklıydı. Biz ikimiz tek bir kişi, yenilmez armadaydık. Hep birbirimize bağlı olursanız başınıza hiçbir kötülük gelmez. Küçüklüğümüzde bizi yataklarımıza yatırırken annemin söylediği bu sözler şimdi bambaşka bir anlam taşıyordu. O zamanlar iyi niyetlerle dolu bu sözlerden nefret eden Isabella, annem kapıyı kapatıp gitse de alay etmeye başlasa diye beklerdi. Birden bu öğüdün ikimiz için de kurtuluşun temel ilkesi olduğunu düşündüm. Yemeğe çağırdığımız akşam Isabella, Emiliano ile oynamak için biraz erken geldi. Ona Jack London'ın Ormanın Çağrısı adlı yapıtının çocuklar için kısaltılmış bir baskısını getirmişti. Kitabı ellerine almış, beraberce Emiliano'nun yatağına uzanmışlardı. Sofrayı kurarken kitaptaki kişilerin değişik ses tonlarına öykünen Isabella'yı duyuyordum. Bakı kendi atalarına dönmeye çağıran kurtlar gibi oluyor, karlar üstünde daha hızlı koşmaları için köpeklerini kırbaçlayan sahipleri gibi korkunç naralar atıyordu. Öyküye kendini kaptırmış Emiliano'nun yüzü gözlerimin önüne geliyordu. Marco bardaklarımıza şarap doldurdu ve teybe Baptilio'nun eski bir parçasını koydu. Akşamları Ocibello ile dördümüz birlikte çıktığımız günlerde dinlediğimiz bir şarkıydı. O zamanlar Isabella'nın en sevdiği şarkı A Heart Rains Gonna Fall idi. Marco'nun o şarkıyı aradığını biliyordum. Isabella salona gelip bize katıldı. Üçümüz birden çok çirkin çiçekli bir örtüyle kaplanmış, çocukluğumuzun kahverengi kanepesine oturup hiç konuşmadan müziği dinledik. Eski sedirin yüzünü değiştirmek için seçtiğim o kumaş bana önce çok güven verici gelmişti. Şarkı da bir zamanların aşk şarkıları gibi boyuna aynı sözlerin yinelendiği upuzun bir parçaydı. Güzelliği, neredeydin mavi gözlüm diye hep aynı soruyu sormasında ve bir sürü değişik yanıtın olasılık dahilinde olmasındaydı. Dylan'ın tarafsız sesi, yolculuk, buluşma, yüzler, aldatmalar gibi imgeleri hepsi aynı insan deneyimlerinin uzak görünümleriymiş gibi sayıp döküyordu. Sonra başlangıcındaki akortlarla şarkı bitti ve Isabella ellerimizi bıraktı. Ancak o zaman şarkı boyunca ellerimizi tutmuş olduğunu fark ettim. Kusura bakmayın, pek içli oldum. Çocukken hiçbir şey beni duygulandırmazdı. Biliyor musun Marco, ne annemle babamın kızı ne de Maria'nın kardeşi olduğuma inanırdım. Çocukların yanında büyükler olması gerektiğinden birinin beni belli bir süre için onların evine bıraktığını sanırdım. Ama ilk fırsatta dünyayı dolaşacak ve gerçek ailemi arayacaktım. Marco teybi kapatmak için yerinden kalkarken, bunu zaten yaptın değil mi dedi. Evet, belli bir yere kadar. İkimiz de Isabella'ya baktık. Bilmek istediğim de oydu. Nereye kadar? Ne zaman yeter artık demişti. Isabella Marco'ya döndü. Maria anlattı mı sana neden Ocibello'dan ayrıldığımı, politikayı bırakıp gittiğimi? Maria bana hiçbir şey anlatmaz. Ama galiba o zamanlar Ocibello bir şeyler söylemişti. Dalgın dalgın konuşuyordu. O günlerden söz etmekten hiç hoşlanmazdı. Yakınlarda bir ay kadar önceydi galiba sokakta karşılaştık. Hemen seni sordu ve bana söylemedin zaten hiçbir şey söylemezsin ki diye alınmış bir sesle sözünü kestim. Gülümsedi. Sana her şeyi söylerim Maria. Sen benim ruhumsun ama çoğu zaman söylediklerimi dinlemezsin çünkü ne diyeceğimi zaten bildiğini sanırsın. Dünyada unutmuş olamam. Kaç kez aklımdan geçti. Hep düşünürdüm ne oldu acaba diye. O da temelli dönmüş buraya. Evlenmiş. Bir de oğlu varmış. O çok başarılı olan ağabeyi onu yanına alıp atölyesinde bir iş vermiş. Hepsi birlikte oturuyorlarmış. Belediye en sonunda onlara bir ev vermiş. Telefon edip bu akşam bize gelmesini söyledim. İyi ettin mi dersin? Eski sevgilisini birden gözünün önüne getiren Isabella kıpkırmızı kesildi. Aman tanrım, buraya mı çağırdın? Kötü mü ettim yoksa görmek istemez miydin? Yok isterim tabii ama umarım fazla duygulanmam. Elinde yırtık pırtık ayısıyla Emiliano kapıda göründü. Yerimden kalkarak sen daha uyumadın mı dedim. Gözleri Isabella'da ağlamaklı bir sesle mırıldandı. Yabani kurtlardan korkuyorum. Marco gidip onu kucağına aldı. Sen otur, ben götürürüm. Birbirlerine sarılıp odadan çıktılar ve kapıyı kapattılar. Çok üzüldüm. Belki o öykü için daha çok küçük. Yok canım, bayılır korkup yatıştırılmaya. O kadar az şey ister ki zaten. Birkaç saniye sustuk. Sonra bir ev ve bir iş aramam gerek herhalde dedi. Bana kalırsa daha bir süre annemle otursan iyi olur. Marco ile ayrıldığımızda bana çok yardımcı oldu. O olmasa herhalde üniversiteyi bitiremezdim. Evet, o da önerdi bunu ama bilmem doğru olur mu? 25 yaşında annemin evine dönmek gülünç şey. Bir süre için ne yapmak istediğine karar verinceye kadar. Rafael'in sana benim hakkımda bir sürü şey söylediğini biliyorum. Sonradan itiraf etti. Kesin ayrılmamızın nedenlerinden biri de bu oldu. Kesin sana o saçma el falı masalını da anlatmış ve beni deli yerine koymuştur. Değiştiğini, ürkekleştiğini görüp merak ettiğini dedi. Ama zaten her şeyin yolunda gittiğini, orada yaşamaktan mutlu olduğunu ve gelecek için hiçbir sorun bulunmadığını söylemene karşın ben durumu anlamıştım. Başını kucağında duran ellerine doğru eğdi. Parmaklarına, tırnak uçlarına, avuçlarına bakıyordu. Sesi boğuk ve umutsuzdu. Marco içeri girdi ama o bunu fark etmeden sözlerini sürdürdü. Bilmiyorum ne kadar zamandır her şeyi böyle kapkaranlık görüyorum.